küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta yine önemli başlıklar var küresel analiz programının gündeminde. İstersen geçtiğimiz haftaya kısaca bir göz atalım, sonrasında da detaylı bu konuları konuşalım. Geçtiğimiz haftanın Türkiye açısından da en önemli zirvelerinden bir tanesi Şanghay İşbirliği Örgütü'ydü. Şanghay İşbirliği Örgütü tabii 1996 yılında kurulmuştu. O dönem Şanghay Beşlisi olarak tarif ediliyordu. Soğuk Savaş sonrası Çin ve Rusya'nın bölgede etkinliğini arttırması ve Batı'ya karşı bir tür alternatif oluşturma maksadıyla ön plana çıkan örgütlenmelerden bir tanesiydi. Daha sonra örgüte katılımlar gerçekleşti. Özellikle 2001 yılında yapılan genişleme ile 6 üyeye çıktı. Daha sonrasında ise Pakistan ve Hindistan üyesi oldu. 8 oldu 2017 yılında ve İran'ın katılımıyla beraber 9'a yükseldi. Tabii bunun yanında gözlemci statüde olan ülkeler var ve diyalog partnerleri diye bir durum da söz konusu. İran'da tabii ki yeni üye oldu. Artık 9 üye oldu. Şimdi tabii bu örgütlenmeye alternatif bir örgütlenme olarak da bakılabilir. Öte yandan bu örgütlenmenin ekonomik bir yeni düzen inşa etme ya da Batı'ya karşı ekonomik olarak bu üye ülkeleri bu alanda koruma şeklinde de anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da Semerkant'tan dönüşünde Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak istediğini, hedefinin, nihai hedefinin üye olmak istediği şeklinde bir takım açıklamalar yaptı. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Yine bu bağlamda Birleşmiş Milletler Zirvesi var bu hafta. Bunu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Amerikan PBS televizyonuna vermiş olduğu demeçler üzerinden istersen bugünkü tartışmaları yapalım. Çünkü o Şanghay İşbirliği Örgütü ile de ilgili. Başlıklar nelerdi? Birincisi Ukrayna başlığı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna ile ilgili Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini çabalarının Türkiye tarafından devam ettirildiğini, Türkiye'nin amacının da bir an önce savaşın durdurulması noktasında olduğunu söyledi. İkinci önemli başlık Avrupa Birliği meselesiydi. Avrupa Birliği yani sorulan soru Şanghay İşbirliği Örgütü ile alakalı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan da 52 yıldır Türkiye'nin Avrupa'nın kapısında olduğunu ancak Avrupa'nın buna henüz olumlu bir cevap vermediğini söyledi. Dolayısıyla Türkiye'nin herkesle görüşebileceğini söyledi. Çünkü Avrupalı liderlerle de herkes görüşüyor nihayetinde. Üçüncü başlıklardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-16 müzakere süreciydi. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı Yunanistan'a yardım yapacaksınız, silah satacaksınız ama NATO'nun en güçlü üyesi Türkiye'ye F-16 satışına yönelik bir isteksizlikte bulunacaksınız. Bu anlaşılabilir gibi değil. Türkiye'nin alternatifleri olduğunu söyledi. Mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili Suriye konusunda bir mesaj verdi. Ve Türkiye'nin göç meselesini, sığınmacılar meselesini çözmek, terörü çözmek için yine operasyonlarla ilgili hala masanın üzerinde bir seçenek olduğunu söyledi. İstersen bu birinci meseleden başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar Ukrayna konusunda söylediklerini nasıl değerlendiriyorsun?
Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gitmekten ziyade öncelikle
bu arada kraliçeyi
ziyaret etti.
11 gün sonunda kraliçeyi defnettiler sonunda.
Gömmeyi başardılar. Aynen. Gömmeyi başardılar. Bir siyasi şova İngiltere dönüştürdü. Evet. Orada esasında İşte Biden özel protokolü uygularken diğer devlet adamlarını, liderlerini otobüslerle cenazeye taşımaları hoş bir görüntü oluşturmadı. Ve anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu protokol kurallarını kabul edecek bir isim olmadığı için İngiltere'ye gitmeyi tercih etmedi. Bu genel anlamda da Cumhurbaşkanı'nın bu pozisyonu bence takdir topladı Türkiye'de.
İç kamuoyunda.
İç kamuoyunda. Doğru olan da buydu. O görüntüyü vermek bence uygun değildi Türkiye adına. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir ziyaret şu anda gerçekleştiriyor Sayın Erdoğan. Burada BM toplantılarının dışında ikili temaslar yürütüyor. Bu çok önemli, devlet adamıyla görüşmeler yaptı. Gürcistan lideriyle görüştü. İsrail'le sanırım görüşecek.
Onu da ayrıca tartışalım, evet, çünkü büyükelçi atandı. Doğru. İsim belirlendi.
İsrailliler bir isim belirlediler. Türkiye'de muhtemelen kendi ismini belirleyecek ve oradaki normalleşme süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine çeşitli Yahudi kuruluşlarıyla da bir araya geldi. Amerika'daki önemli toplum liderleriyle, Türklerle de bir araya geldi ve bu temasları devam edecek. Bazı senatörlerle de görüştü. Bunların hepsi önemli. Tabii Amerikan medyasına da demeç veriyor ve bir röportaj verdi ve burada tabii çok önemli mesajlar verdi senin ifade ettiğin gibi. Küresel siyasete ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Burada en önemli mesele tabii kendisine sorulan sorular bağlamında da görüyoruz ki Ukrayna meselesi. Türkiye gerçekten Ukrayna krizinde şu anda en önemli üçüncü ülke konumunda ve tüm sürecin gidişatında rol oynayan, belirleyici olan ülkelerin başında yer alıyor.
Üçüncü ülke derken diğer ülkeler bakımından
yani
nasıl?
Şöyle, Rusya ve Ukrayna'nın yürüttüğü bir çatışma var ama dışarıda süreci etkileyen, belirleyebilen, tarafları bir araya getirebilen, işte tahıl koridor anlaşmasını hayata geçirebilen bir ülke konumunda. Eğer bir barış olacaksa da bunun liderliğini muhtemelen Türkiye ve Sayın Erdoğan yapacak. Bu çok açık. Hem Zelenski karşısında hem Putin karşısında o güvene sahip olması Türkiye'nin üçüncü yol siyaseti, ortadaki siyaseti önemli. Her ne kadar ilgili röportajda gazeteci biraz Erdoğan'ı böyle Rusya karşıtı, Putin karşıtı açıklamalar yapmaya zorlasa da Erdoğan çok dikkatli bir dil kullandı. Bu önemliydi bence. Burada Türkiye'nin tarafsız pozisyonuna zarar vermeden bu süreci yönetmeliyiz dedi. Bunu birkaç defa ifade etti. Çünkü burada asıl Türkiye'nin amacı barışı sağlayabilmek, ateşkesi sağlayabilmek ve siyasal bir çözümü bunun üstüne inşa edebilmek, bunu defalarca dile getirmek durumunda kaldı. Tabii Türkiye'nin pozisyonu aslında net. Bir defa Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini kesinlikle kabul etmiyor, yanlış buluyor ve Rusya'nın çekilmesi gerektiğini de düşünüyor. Bu sadece yeni işgal süreci değil, daha önce Kırım'a yönelik pozisyonu da belli. Bu anlamda Putin'le de Sayın Erdoğan defalarca konuştuğunu ve Putin'i ikna etmeye çalıştığını da esasında ifade etti. Ama Batı'nın saldırgan tavrını da eleştiriyor. Rusya'nın fazla köşeye sıkıştırılmaması gerektiğini, adaletli bir şekilde sürecin yönetilmesi gerektiğini de düşünüyor. Mesela tahıl koridoru anlaşmasında Rusya'nın üzerine düşeni yaptığını, ancak Batılı ülkelerin Rusya'ya verilen sözleri tutmadığını ifade ediyor. Burada Rus ilgili emtiaların da Türkiye üzerinden dünyaya satılması gerektiğini ortaya koydu. Bunlar önemliydi. Tabii yine Birleşmiş Milletler'in rolüne de vurgu yaptı Sayın Erdoğan bu röportajda. Özellikle işte Buça gibi yine diğer yeni Harkov'da ortaya çıkan katliam görüntülerine ilişkin Birleşmiş Milletler'in sorgulama yapması gerektiğini, Türkiye'nin bunun takipçisi olacağını da ifade etti. Bunun ötesinde tabii birçok farklı başlık da söz konusuydu. İşte Türkiye'nin klasik dış politikada ekseni mi kayıyor şeklinde bir yaklaşım oldu. Cumhurbaşkanı net bir şekilde Türkiye'nin denge politikası aslında izlediğini, Batı'nın bir parçası olmakla birlikte aynı zamanda Asya'nın da bir parçası olduğunu, dolayısıyla bu eşsiz pozisyonun Türkiye tarafından değerlendirildiğini, aynı anda hem Batı blokuyla hem de Asya ülkeleriyle yakın ilişki kurmak durumunda olduğunu ifade etti. İşte Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki son dönemde Türkiye'nin çıkışı, orada verdiği görüntü, Rusya ve Çin'le, Pakistan'la, hatta son dönemde Hindistan'la ki ilişkileri değerlendirdiğimizde Türkiye'nin sadece Batı'ya hapsolmuş bir ülke olarak kalmayacağını, bir denge politikasıyla Batı-Asya dengesini, Doğu dengesini kendisinin maksimum çıkarları açısından kullanacağını bize gösterdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin de mesajlar söz konusu oldu. Burada özellikle F-16 meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünde durması gerektiğini ve Türkiye'nin taleplerini özellikle F-16'lar konusunda karşılaması gerektiğini ortaya koydu. Yunanistan'la ABD'nin son dönemdeki ilişkisinde rahatsız olduğunu aslında bir şekilde dile getirdi. Burada Yunanistan'a da kurulan yeni işte askeri üsler, Yunan ordusunun Dede Ağacı ifade etti. Keza işte askeri donanım açısından Yunanistan desteklenecek olması, F-16'lar başta olmak üzere ki F-35 konuşulmaya başlandı artık. Yine Güney Kıbrıs konusunda atılan adımlar ve Türkiye adına kabul edilebilir şeyler değil. Hele ki kendisine bir yaptırım, ambargo uygulanma çabası varken bunu kabul etmek mümkün değil. Orada tabii Biden'a da referans verdi ve Biden'ın aslında Türkiye'nin F-16 konusundaki taleplerini kabul ettiğini, kongrenin de bunu engellememesi için mücadele edeceğini dile getirdi. Burada Biden'a da dolaylı yönde mesaj vermiş
özellikle oldu. Özellikle New York'ta birkaç tane senatörle görüştüm. Evet. Senatörlerden birisi Lindsey Graham'di. Türkiye'ye karşı eleştirel olan kişi. Ama aynı zamanda Biden'a yakın isimlerle de görüştü. Senatörlerle doğru. Görüştü.
Hem demokratlarla hem cumhuriyetçilerle.
Gölge Dışişleri Bakanı olarak tarif edilen Coons da ya da Jones hangisi ise bilmiyorum nasıl telaffuz ediliyor. Onunla da görüştü. O zaman bir netice bekliyor muyuz? Yoksa Kasım seçimleri var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kasım sonuna mı erteleyecek? Çünkü bu Yunanistan denklemi burada çok önemli.
Doğru. Yani şu açık. Maalesef Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Kongre, her iki kanadında da Türkiye'ye karşı çok ciddi bir ön yargı, öfke, nefret söz konusu. Bu konuda hem doğrudan Türklere karşı hem de Sayın Erdoğan'a karşı bir maalesef öfke var. Bunun bir kısmı ideolojik sahiplerle, bir kısmı ise Amerika'daki iç siyasi dengelerle alakalı.
Şimdi lobiler aslında orada var. Yani Ermeni lobisi, Rum lobisi, bu lobiler, Kürt lobisi, PKK lobisi aleyhine
çalıştılar. Daha önce İsrail ve Körfez lobisi de vardı. Türkiye şimdi o kuşatmayı kırmayı başardı. Onları geri çekti hatta. Belli bir normalleşmeyle ilişkiler kuruyor. Bu Türkiye'nin lehine olacaktır. Ama buna rağmen Amerika'da yaklaşan seçimleri de göz önüne bulundurduğumuzda ve genel olarak senatörlerin ve temsilciler meclis üyelerinin söylemlerine, retoriklerine baktığımızda ben çok olumlu bir gündem oluşabileceğini zannetmiyorum.
Yani Kasım'dan önce beklemiyorsun.
Hele ki o seçimler. Orada seçimler sonrasında işler kısmen Türkiye lehine değişebilir. Tabii burada özellikle şunu görüyoruz. Mesela Azerbaycan-Karabağ krizinde İşte Pelosi'nin Ermenistan'ı ziyareti. Belki onu da biraz konuşabiliriz.
Ona ne diyorsun? Onu da konuşalım.
Yani
evet.
Pelosi yine popülist bir şekilde bölgeyi ziyaret etti ve doğrudan Azerbaycan ama Azerbaycan'dan daha çok da Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. 30 yıllık işgali görmezden geldi. Tarihle bağını kopardı ve tamamen Ermeni lobilerine teslim olmuş şekilde
İşte gözyaşları açıklamalar falan. Yaptı. Sanki tabii gözyaşı damlası kullanmış gibi.
Yani kabul edilebilir değil tabii. Orada resmen bir oyun oynuyor Pelosi. Daha önce Tayvan'a giderek de orada krizi
Amerika'nın işini zorlaştırıyor biraz aslında. Çünkü
doğru, Beyaz Saray'a rağmen yani, de bazen bunları bazen yapıyor. Azerbaycan'la da şimdi ilişkileri Amerika'nın kötüleşmeye başladı.
Ama çok iyi bir ilişkisi var Azerbaycan'la Amerika'nın.
Çünkü aslında şu anda Rus gazına ve petrolüne yaptırım uygularken Azerbaycan, yine Azerbaycan'ın üzerinden gelecek Hazar petrol ve doğalgazına bu kadar Batı'nın ihtiyacı varken Azerbaycan'ı böyle hedefe alabilmek tabii hiçbir
NATO'ya
şekilde
katkı veriyor.
Mantıklı Azerbaycan değil. Kesinlikle. Türkiye ve İsrail ile ilişkisi olan İran'ı dengeleyen bir ülke. Siz Azerbaycan'ı hedef alıyorsunuz ki Ermenistan ise tamamen Rusya güdümünde aslında bir ülkeden bahsediyoruz. Hala birkaç tane Rus üssü devam ediyor. Ülkenin hava sahası Ruslar tarafından kontrol ediliyor. Sınırları Ermenistan büyük ölçüde Rus askerleri var. Rusya ile askeri anlaşmalar içerisinde. Siz buna rağmen Azerbaycan Türkiye gibi ülkeye karşı Ermenistan'ın yanında yer almayı göze alabiliyorsunuz. Tabii Amerika şu anda tamamen irrasyonel bir şekilde siyaset izliyor. Lobilerin bence tamamen etkisine teslim olmuş durumda ve bu da ABD çıkarlarından daha fazla o lobilerin çıkarları senatörler üzerinde maalesef etkili ve bu da ABD'nin dış siyasetini olumsuz etkiliyor.
Şimdi Birleşmiş Milletler gündemi tabii bugün hakim. Bütün medyada da o var.
Evet.
Dünya liderleri Kraliçenin cenaze töreninden sonra New York'ta buluşacaklar. Bu 77. toplantı. Yani 77 yıl olmuş Birleşmiş Milletler kurulalı. Tabii liderler çıkacaklar. Ülkelerini anlatacaklar. Küresel sistemle ilgili düşüncelerini anlatacaklar. Türkiye'nin de bir reform talebi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtemelen bu talebi bunu yeniden yine tekrar edecek.
Getirecek
neler bekliyorsun? Cumhurbaşkanının konuşması herhalde.
Ya ben birkaç başlık burada önemli olacak. Klasik tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman gündeme getirdiği reform meselesini yine Sayın Erdoğan gündeme getirecektir. Çünkü gerçekten uluslararası sistem çok adaletsiz bir şekilde dizayn edilmiş durumda ve milyarlarca insan hiçbir şekilde Güvenlik Konseyi'nde özellikle temsil edilmiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi, yine Birleşmiş Milletler'in alt kurullarının yeniden reform edilmesi ve dizayn edilmesi gerekiyor. Buna yönelik söylemlerini tekrarlayacaktır. Bunun ötesinde tabii yine Ukrayna krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bence ana gündeminde olacak ve Türkiye'nin burada oynadığı tarihi rolün altını çizecek. Özellikle de Tahıl Koridoru Anlaşması'yla küresel gıda güvenliğine Türkiye'nin sağladığı katkıyı bence ön plan çıkartacak. Yine bir ateşkesin sağlanabilmesi adına daha dengeli bir pozisyon alarak dünya devletlerinden ve liderlerinden destek isteyecektir diye düşünüyorum. Keza tabii bunun ötesinde mülteci meselesi her daim yine Türkiye için önemli meselelerin başında yer alıyor. Şu anda resmi rakamlarla dünyadan fazla mülteci ev sahibi yapan ülkeden bahsediyoruz ve maalesef dünyanın geri kalanından hak ettiği yardımları da alamayan bir ülke söz konusu. Özellikle AB ülkelerinden bahsediyoruz bu anlamda. Bu durumu gündeme getirecek. Yine Türkiye yönelik tehdit ve terörizmle mücadele bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ana başlıkları olacaktır. Ve bu anlamda Suriye'de bir siyasal çözümün hayata geçirilebilmesi ve oradaki mülteci meselesinin çözülebilmesi adına da önemli açıklamalar yapacak.
Bu yine Suriye ile ilgili demişken tabii mülteciler meselesine de değindi röportajında. Evet. Ama geçtiğimiz hafta yine bir hareketlilik olmuştu. Türkiye ile Suriye arasında görüşmeler başlayabilir. Türk İstihbarat Kurumu'nun başkanının Şam'da
Ali Memlük'le yaptığı görüşmeler.
Herhalde bir haftada birkaç kez görüşme söz konusu olmuş. Bunlar vardı. Ardından bir hareketlilik, bir beklenti oluşturdu.
Ruslar açıklama yaptı. Evet.
Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir şekilde Erdoğan'a atfen yapılan bir gazetecinin Türkiye'de yaptığı açıklama vardı. Orada bir yeniden bir hareketlilik mi söz konusu yoksa yine bazı konuşma...
Ya ben o konuda biliyorsun çok iyimser değilim maalesef.
Yani İyimser Türkiye, olmamanın sebebi sorunların
çok
rejim tarafından
olması ve rejimin iyi niyetli olmaması. Belli başlıklar var işte. Mülteci meselesi, siyasal çözüm meselesi, PKK meselesi. Bunların hiçbirinde rejimin ben istekli bir şekilde adım atacağını ya da istese bile kapasitesi olduğunu büyük ölçekte düşünmüyorum. Ama yine de Türkiye'ye bir şans vermek istiyor. Özellikle Putin'in özel istirhamıyla yani burada Türkiye'nin askeri harekat yapmasının karşısında Putin alternatif bir teklifle Erdoğan'a Soçi'de geldi ve Türkiye Putin'e bir şans vermek istiyor. Bu anlamda da işte siyasal görüşmeler gerçekleştirilecek. Bunun zemini bir şekilde oluşturuluyor anladığım kadarıyla. Dışişleri Bakanı düzeyinde.
İlk adım bu mu olacak sence?
Muhtemelen yani? Öyle görünüyor. Yani teknik heyetler görüşür mü öncesinde bilmiyorum ama. Çünkü Rusların yaptığı açıklamalarla bunu doğruluyor.
Rusya neye
sahip? Buna ara buluculuk yapabiliriz şeklinde Sayın Bakanların görüşmesini. Tabii şu var yani bu hiçbir zaman rejimin meşruiyetini tekrar tanındığı anlamına gelmiyor. Türkiye ancak sorunların çözümü için bir şans vermek istiyor muhataplarına ve burada ne kadar samimi oldukları ortaya çıkacak. Yani gerçekten PKK'nın bölgeden elimine edilmesi, PKK'nın alan hakimiyetinin bitirilmesi, bu boşalan bölgelere ve diğer yerleşim yerlerini yeniden inşa ederek mültecilerin dönmeye anlamlı şekilde başlaması ve şu anda askıya alınmış olan Anayasa Komitesi'nin çalışmalara başlaması, siyasal çözüm sürecine bir şans verilmesi ve ülkenin bir şekilde bu çatışma sarmalının dışına çıkabilmesi. Yani Türkiye'nin temel istekleri bunlar aslında. Rejim eğer bu anlamda Rusya'nın baskısıyla belli adımlar atarsa kısmen olumlu gelişmeler olabilir ama bu yine de zayıf
İran
bir ihtimal gibi görünüyor.
İran konusunda fikrin aynı mı? İran bu süreci destekleyecek mi?
Yani İran destekler görünüyor ama aslında çok da İran'ın arzuladığı bir şey değil. Bu İran Rusya'nın zayıfladığı bir denklemde Suriye'de boşalttığı alanı şu anda kendi doldurma çabasında ve Amerika'yla didişerek özellikle Fırat'ın doğusunda kendi alan hakimiyetini artırma çabasında. Ama Türkiye ile rejim arasında bir normalleşme sürecine Türkiye'nin taleplerinin karşılandığı bir denklemde İran'ın kabul etmesi mümkün görünmüyor. O da orada rejimi destekliyor. PKK ile belli bir angajmanı var. Ülkeden ayrılmış olan Sünni Arapların tekrardan Suriye'ye dönmesi çok İran'ın bence arzu ettiği bir şey değil. Çünkü açık bir şekilde İran bölgeyi Şiileştirmeye çalışıyor Suriye'yi. Dolayısıyla İran'ın farklı bir gündemi var diye düşünüyorum.
Geçtiğimiz hafta bir Yunanistan meselesine geri dönmek istiyorum. Kıbrıs'la ilgili Güney Kıbrıs Rum yönetimine Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu evet. kaldırmasına ilişkin Mendenes tarafından verilen tasarı kabul edildi.
Doğru.
Ne diyorsun bu ABD'nin hakikaten Türkiye'ye karşı bir pozisyona
ya sembolik bir değeri var. Orada askeri açıdan Türkiye'yi caydırabilecek Güney Kıbrıs'ın herhangi bir alım yapması veya konuşlanması mümkün değil. Orada iddialardan biri şuydu. Bu demir kubbenin işte hı-hı. Güney Kıbrıs'a satılması.
Evet.
Çünkü o da ABD şirketiyle ortak üretildiği için bu yaptırımlara muhatap oluyordu ve onun satılabilmesi adına Güney Kıbrıs'a bu tasarının geçmesi gerektiğini söylediler. Ne derece doğru bilmiyorum açıkçası.
Hmm.
Bu gerekçeyle yapılmış olabilir. Ama işte az önce konuştuk ya, yani Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında Türkiye yönelik bakış gerçekten böyle. Türkiye'nin düşmanı kimse onunla işbirliği yapan bir anlayışla hareket ediyorlar. İşte Ermenistan'ı da destekliyorlar. Güney Kıbrıs'ta, Yunanistan'da bu anlamda çok şaşırtıcı değil. Buna şimdi, benzer yeni adımlar da gelebilir açıkçası.
Şimdi Yunanistan, Türkiye gerilimi var. ABD'nin, Fransa'nın Yunanistan'a yönelik desteği var. Kuzeyde devam eden bir savaş var.
Evet.
Yine güneyde Güney Kıbrıs Rum yönetimi, sen gerçi rahatsız edici bir faktör olmayabilir Türkiye açısından diyorsun ama sembolik bir önemi var. Yine Suriye'de devam eden bir kriz. Irak'ta derinleşme ihtimali yüksek bir kriz. Ermenistan, Azerbaycan arasında bir gerilim söz konusu.
Doğru.
Dolayısıyla Türkiye'nin etrafına baktığımızda yine ateş çemberi.
Maalesef.
Ama bu yine bu dönemde Türkiye bir normalleşme süreciyle giriyor bu dönemin içerisine. Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, evet. İsrail'le bir normalleşme dönemi
tabii
giriyor.
Rusya'yla
ilişkilerini biraz daha dengeli bir noktaya getirmiş gibi gözüküyor. Yani o asimetriden bahsederdik ya hep, enerji
evet.
bağımlılığı, diğer
şimdi
konular.
Şimdi Türkiye'nin Rusya'ya karşı çok daha fazla güçlendi.
Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bir taraftan Türkiye'de 2023 yılında
tabii tüm hani jeopolitik gelişmeleri çok öngörebilmek mümkün
tabii
değil ama.
Tabii şeyden de bahsetmiyorum ama, yani Kırgızistan
evet.
ve Tacikistan
tabii,
arasında.
Tabii Tayvan'a kadar yani uzanan Karabağ krizi, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki savaş birden eskale olabilir.
Ne bekliyor
çok
bizi?
Mesele söz konusu. Türkiye her zaman ateş çemberinde ve böyle olmaya da devam edecek. Bir defa şu çok önemli. Yani Türkiye'de güçlü bir liderliği ne kadar ihtiyaç halinde olduğumuz ve önemli olduğunu bir kez daha bize gösteriyor.
Siyasi istikrar.
Jeopolitik meselelerde gerçekten Türkiye'nin çıkarlarını savunabilecek güçlü bir liderliğe ve siyasi istikrara sahip olmamız gerekiyor. Böyle hani altılı koalisyonlarla ülkenin bu jeopolitik denklemde yönetilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bunun bir defa altını çizmek gerekiyor. İki, çok güçlü bir orduya ve diğer güvenlik bürokrasisine, aygıtlarına ihtiyacınız olduğunu bir kez daha size gösteriyor ve dışarıya bağımlı olmayan bir savunma sanayine ihtiyacınız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yani Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde attığı adımları eğer atmamış olsaydı düşünebiliyor musun?
Tabii şu anda.
Mevcut meydan okumalara karşı Türkiye ne yapabilirdi? Yani işte bu SİHA'lara sahip olmayan, kendi hava savunma sistemlerini üretemeyen, kendi zırhlı araçlarını, piyade tüfeğini, atak helikopterlerini,
şöyle bir denizdeki, bu sorunun cevabını evet. verelim. Dağlık Karabağ özgürleştirilmezdi.
Tabii.
Libya muhtemelen Hafter'in kontrolünde olan bir yere dönüşmüştü. Suriye'de PKK
çok
bir şekilde
geniş bir alanı,
kontrol ediyordu. Doğu Akdeniz'de hiçbir şekilde arama tarama faaliyetleri yapamıyor olurdunuz. Ukrayna Savaşı'nda jeopolitik öneminizi tahkim edemiyor olurdunuz.
Evet, kesinlikle, yani bu gerçekten Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımların jeopolitik denklemde Türkiye'yi nereye oturttuğunu ve elini nasıl güçlendirdiğini bize gösteriyor. Tabii diğer bir mesele ise ekonomi. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin bu ekonomik sarmalın içinden kesinlikle çıkması gerekiyor. Çünkü gerçekten ileride çok büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalabiliriz. Keza bunların ilk işaretleri gelmeye başladı. Şimdi Türkiye'nin bu üçüncü yol siyasetiyle elde ettiği jeopolitik gücü bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Hemen yaptırım tehditleri tekrardan gündeme gelmeye başladı. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyeleriyle gerçekleştirmek istediği bu ekonomik entegrasyon ilişkileri onları rahatsız ediyor. İşte Almanya'da vesaire çok böyle alakasız açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'ye yaptırım uygulayalım diyen siyasetçiler söz konusu. Ve Türkiye'nin yumuşak karnı olan ekonomide de bu sorunlar hızlıca çözüp savunma sanayi ve ordusundaki bu ve siyasi istikrar ve liderlikle birlikte ekonomiyi de bunun yanına alarak güçlü olmaktan başka maalesef çaremiz evet. yok. Yani coğrafyada zayıf düştüğünüz an işte bir Irak'a, Suriye'ye, belki Ukrayna'ya, Gürcistan'a dönüşebilirsiniz.
Evet, teşekkürler Can bugünkü değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyenler, bugün geçtiğimiz hafta icra edilen Şangay İşbirliği Örgütü'nün yansımalarını konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan televizyonu PBS'ye vermiş olduğu demeci değerlendirdik. Bu bağlamda Ukrayna'yı, Avrupa Birliği'ni, F-16 ve Suriye'yi konuştuk. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.